Bu programımızdan başlayarak değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki 2 hafta içerisinde yeni antlaşmadan İncil'den 2. Petros mektubunun yorumuna başlıyorum. 2. Petros mektubunun yazarı da yine Simon Petros'tur. Elçi Simon Petros. Ancak bu kitabın yazarının Petros olup olmadığı hakkında İncil'deki tüm kitapların yazarı hakkında duyulandan daha çok kuşku olmuştur. Yıllar önce bir yorumcu şunları yazdı. Petros'un ikinci kitabı İncil'deki tüm kitaplardan daha az gerçekliğini kanıtlayacak tarihi kanıtla karşımıza çıkıyor. Buna rağmen bu meydan okuma bilginlerin bu kitaba daha dikkatle bakmalarını sağladı ve kitabı Elçi Petros'un yazmış olduğu günümüzde kabul edilen bir gerçektir. Öğreti verirken kutsal kitabın değişik kitaplarının yazarlarının kim olduğu ve benzer konular hakkında ortaya atılan soruların üstünde çok az duruyorum ben. Normalde bunu hiç dikkate almazdım çünkü bana göre 2. Petros Tanrı sözünün bir parçasıdır ve bunu kanıtlayan bolca iç ve dış kanıt bulunmaktadır. Yine de yazarlığı hakkında ortaya konulan soruları bilmemekle suçlanmak istemediğim için bu konudaki bilinen gerçeklere birlikte bakmak istiyorum. Petros'un 2. mektubunun İncil'in bir parçası olarak kabul edilmesi uzun bir zaman aldı. İsa'dan sonra 372 yılında Laodikya'da ve sonra da İsa'dan sonra 397 yılında Kartaca'da toplanan kurullarda da kabul edildiği üzere bu kilisenin konuya ilk kez bu şekilde yaklaşımıydı. Yerome 2. Petros'u İncil'in Latince çevirisine kabul etti. Süryanice tercümeye dahil edilmedi ama. Ancak bu çeviri kabul edilir olmaktan çok uzaktır. Hiçbirimizin kabul etmeyeceği başka şeylerde olduğuna eminim. Bu yüzden de 2. Petros'un dahil edilmemiş olmasının bir anlamı yoktur. Yine eski kilise babalarından Origen kabul etmişti, İskenderiyeli Clement kabul etmişti ve 2. Petros hakkında bir de yorum kitabı yazmıştır. 2. Petros tabii ki kilise kanununun bir parçası olmayan Petros'un vahyinde kabul edildi. Yahuda'nın mektubu belli ki 2. Petros'tan fikirler içermektedir ve Yahuda'nın bu mektubu iyi bildiğini göstermektedir. Aristides, Justin, Martir, Irenaeus, Ignatius ve Romalı Clement dahil olmak üzere eski kilise yazarlarının 2. Petros'tan fikirler kullandıklarını, bu mektuptan alıntılar yaptıklarını görüyoruz. Martin Luther'in de 2. Petros'un gerçekten Petros'a ait olduğunu kabul ettiğini görüyoruz. Calvin 2. Petros'a kuşkuyla bakmış ama onu reddetmemişti. Erasmus reddetmiştim. Bunlar size 2. Petros mektubunun tarihçesiyle ilgili bazı bilgiler vermektedir değerli dinleyicilerimiz. Ama mektubun başkaları tarafından reddedilme nedenleri kanıtlanabilecek türden değildirler. Özellikle ve öncelikle bazı otobiyografik kısımlar olmak üzere ki bu 2. Petros 1.13, 14, 1.16, 18 ve 3.1'de bol miktarda iç kanıt bu mektubu Simon Petros'un yazdığını benim için tartışılmaz bir gerçek kılmaktadır. 2. Petros mektubunun tarihine geldiğimizde, Petros'un 2. mektubu ilk mektubundan kısa bir süre sonra ve ölümünden yani Petros'un ölümünden kısa bir süre önce İsa'dan sonra 66 sıralarında yazılmıştır. 2. Petros mektubunun konusuna geliyoruz. Tıpkı 2. Timoteos, Pavlos'un son mektubu olduğu gibi 2. Petros mektubu da Elçi Petros'un son mektubudur. Ve bu iki kitabın arasında şaşırtıcı benzerlikler vardır. Her iki mektup da kilisenin yolculuk ettiği inanlı yoluna o zaman yaklaşmakta ve günümüzde de var olan korkunç bir şekilde inançtan dönüşü göstermek için uyarı levhaları yerleştiriyorlar. O zamanlarda insan eli büyüklüğündeki bir bulut gibi olan şey bugün tüm gökyüzünü kaplıyor ve kasırga büyüklüğünde fırtınalar yaratıyor. Petros inanlılara öğretmenlik edenleri sapkın düşüncelere, sahte düşüncelere, sağlıksız düşüncelere karşı uyarıyor. Pavlos da din adamı olmayanları sapkın düşüncelere karşı uyarıyor. Hem elçi Petros ve hem de elçi Pavlos yaklaşan ölümlerinden sevinçle söz ediyorlar. Elçi Pavlos bu dünyadan ayrılma zamanının geldiğini bildiğini söylemişti. Yolunu tamamlamıştı. Yaşam yarışını bitirmişti ve şimdi bu hayattan ayrılıyordu. İyi bir şekilde savaşmış ve imanını kaybetmemişti. İmanını korumuştu. Onu bir doğruluk tacı bekliyordu. İkinci Petros'ta da Petros'un ölüme yaklaşırken aynı zafer dolu sözlerini göreceksiniz. İki haberci de kiliseyi yani inanlılar topluluğunu yaklaşan inançtan dönme fırtınasına karşı tek savunma olarak Tanrı sözünün çapasına bağlıyor. Düşmanımızın ikinci Petros'a saldırmasına şaşmamalıyız. Çünkü bu mektup şeytanın günümüzde bize attığı ateşli okları durdurmak için verilen en iyi kalkanlardan biridir. İkinci Petros ve Pavlos'un son mektubu olan ikinci Timoteos arasındaki benzerlikler, ayrıca Petros'un iki mektubu arasındaki büyük farklılığı da açıklamaktadır. İkinci mektubun konusu ilk mektubun konusundan farklıdır. İki mektup arasındaki fark, Pavlos'un Romalılara ve Timoteos'a yazdığı mektupların arasındaki fark gibidir. İkinci Petros'ta inançtan dönmenin yaklaştığını ve fırtınanın gelmekte olduğunu görüyoruz. Fırtınayı karşılamak için nasıl hazırlanmalıyız? Petros bunun tek bir yolu olduğunu ve bu yolun da bilgi olduğunu söylüyor. Sadece Mesih'e iman etmemiz, sadece ona inanmamız yetmez. Aynı zamanda da onu bilerek yani İsa Mesih'i bilmek gerekir. Onu bilerek yaşamak gerekir. İsa Mesih dedi ki sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni, şimdi dikkat edin, ve gönderdiğin İsa Mesih'i bilmeleri tanımalarıdır. Bunu Yuhanna 17 ayet 3'te okuyoruz. Sadece onun hakkında bilmemiz yetmiyor. Aynı zamanda onu da bilmeliyiz. Geçenlerde Avrupa'da Hristiyan olarak adlandırdığı bir kiliseyi açmaya çalışan bir adam hakkında bir yazı okudum. Bu adam kiliseyi Tanrı ve Mesih'in sözlerini kullanmadan yürütmek istiyor. Bu herhangi bir insanın yapabileceği en saçma şeylerden biridir. Eğer başka bir kuruluş kurmak istiyorsa kursun ama Mesih olmadan Hristiyan bir kuruluş diye bir şey de olamaz. Mesih bu inancın temelidir, kendisidir, özüdür. Bunu yapmak erik olmadan, erik kullanmadan, erik reçeli yapmak veya benzin olmadan araba kullanmaya çalışmak gibidir. Eğer bir Mesih imanlısıysanız Mesih'i tanımalısınız. Bu onun hakkında bir şeyler bilmek değil, onu tanımak anlamına geliyor. Arada büyük bir fark vardır. Bu mektubun en önemli konusu sadece inançtan dönüş değil, aynı zamanda savunmamız olan bilgi olacaktır. Bu bilgi nerededir ve elimize nasıl geçer? Petros daha sonra bildireceği kesin peygamberlik sözüyle bu bilgiye sahip olmamızın tek yolunun kutsal kitaptan geçtiğini söyler. Yani Tanrı'nın sözü bizim elimizdedir. Tanrı'yı ve Mesih'i tanımanın tek yolu kutsal kitabı bilmektir. Görüyorsunuz dostlarım, Hristiyan yaşamı sadece bir doğuştan ibaret değildir. Bir büyüme ve bir gelişmedir aynı zamanda. Bütün bu mektubun temel noktası son ayettir. Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in kayrasında ve onu tanımakta ilerleyin. Şimdi ve sonsuza dek ona yücelik olsun, amin diyor. Hizmet ettiğim yıllar boyunca sıkça bir kadın doğum uzmanı değil ama bir çocuk doktoru olduğumu söylemişimdir. Kadın doğum uzmanı bebeğin dünyaya gelmesinde yardımcı olur. Yüzlerce kişinin Tanrı sözünü duyarak iman etmesinden ötürü Rabbe şükrediyorum. Ama ben aslında radyo yoluyla Tanrı sözünü öğretme hizmetime, inanlıların imanlarında büyüyebilmesine yardım etmek için başlamıştım. Ben bebeklerin doğmalarını sağlayan bir kadın doğum uzmanı değilim. Görevi imanlılara Tanrı sözünün sütünü vermeye ve ara sıra da biftek yedirmeye çalışmak olan bir çocuk doktoruyum. Dostum, bu inançtan dönme dolu günde Tanrı sözünü bilmeden Tanrı için yaşayamazsınız. Tanrı'nın sözü, evet, bizim elimizdedir. Kendi dilimizde Tanrı'nın sözünü bilebiliriz. Kendi dilimizde Tanrı'nın sözünü çalışabiliriz. Ve böylece söz aracılığıyla Tanrı'nın düşüncelerini, Tanrı'nın ne istediğini bilebiliriz. Yani Tanrı'yı tanıyabiliriz. Tanrı bizlere kendisini tanıtmak için kendi sözünü vermiştir. Eğer Tanrı'yı tanımak istiyorsak o zaman onun sözüne dönmeli, onun sözünü çalışmalıyız. Evet değerli dostum, bu çağımızda inançtan dönme dolu günde Tanrı sözünü bilmeden Tanrı için yaşayamazsınız. Ve Petros'un anlattığı şey de buydu. Bu ikinci mektubun konusu Petros'un burada kullandığı ve ilk mektubunda yer almayan sözlerdedir. Bazı özellikleri iki mektupta da kullanmıştır. Bunlardan biri ilk bölümde iki kere kullanılan değerli sözcüğüdür. Kocaman, sert balıkçı Petros değerli şeyler hakkında konuşuyor. Bu kadınların kullandığı bir sözdür. İman kelimesi bu mektupta tekrar kullanılıyor. Ve ilk ayette iki kere karşımıza çıkıyor. Ama bu ikinci mektupta özellikle göze batan sözcük bilgi sözcüğüdür. Değişik sözcüklerle birlikte 16 kere karşımıza çıkmaktadır. Evet, bilgi sözü değişik sözcüklerle beraber 16 kez karşımıza çıkıyor. Mektubun özeti son ayette verilen emirde bulunuyor. Simon Petros şu sözleri söyledikten sonra dünyadan ayrıldı. Öte yandan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in kayrasında ve onu tanımakta ilerleyin. Şimdi ve sonsuza dek ona yücelik olsun. Amin. Gnostiklerin sapkın düşüncesi başka kimsede olmayan, dünyasal olmayan bir bilgiye sahip olduklarıydı. Bunu öğrenmek için bir çeşit formülleri, bir ayin ya da merasim çeşidi, gizli bir düzen veya şifreleri vardı. Petros, gerçek bilginin İsa Mesih'i tanımak olduğunu söylüyor. İsa Mesih'i de tanımanın yolu Tanrı sözünden geçer. Evet, Tanrı'nın sözü elimizdedir ve biz bu söz aracılığıyla Tanrı'yı ve Mesih'i daha çok tanıyabilir, bilebiliriz. İkinci Petros mektubunun ana konusuna geldiğimizde, ana hatlara geldiğimizde, Hristiyan kayrasının bize eklenmesi güvence verir. Bunu 1. bölüm 1-14 ayetlerinde görüyoruz. Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa'yı tanımak, Hristiyan karakterinin üzerine kurulduğu temeldir. Kutsal kitabın gerçekleşen peygamberliklerin tanıklık ettiği yetkisi 1. bölüm 15-21 ayetlerinde bize belirtilir. Tanrı sözü karanlık günlerde itaat etmemiz için bize ışık verir. Sahte öğretmenlerin getirdiği imana dönüş 2. bölümde. Kilise, yani inanlılar topluluğu sahte öğretmenlerden sakınmalı, sağlıksız bozuk öğretilerden sakınmalı, uzak durmalı ve aynı zamanda sahte peygamberlerden de sakınmalı. Rabbin geri gelişi konusundaki tutumları dinden dönenlerin kim olduğunu gösterir. Bunu 3. bölümde görüyoruz. Tanrı'nın dünya için olan planı 3. bölüm 5-13 ayetler. Geçmiş dünya 5-6, şimdiki dünya 7-12 ve gelecekteki dünya 3. bölüm 13. ayet. İmanlılara öğütler 3. bölüm 14-18 ayetlerinde yer alır. Tanrı'nın programını bilmek, Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'i tanımak da gelişmemiz için bir güdüdür. Şimdi 1. Petros mektubunun 1. bölümüne kısaca bakalım. Ön sözde bahsettiğim gibi bu harika mektup haberci Petros'un son mektubu, yani çarmıha gerilerek ölümünden önce imanlılara söylediği son sözleridir. Onları gelmekte olan imandan düşüş hakkında ve özellikle de sahte öğretmenlerin sapkın düşüncelerine karşı uyarıyor. ve imanlarını gelecek olan fırtınadan koruyabilecek olan tek şey olan kutsal kitaba sıkıca bağlamak istiyor. Bu bölümün ilk 14 ayetinde Hristiyan karakterinin temelinin Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa'yı tanımak olduğunu göreceğiz. Kayra'ya sahip olmak imanlıya güvence verir. 2. Petrus 1. bölüm 1. ayette şöyle diyor. İsa Mesih'in uşağı ve habercisi Simon Petrus'tan Tanrımızın ve kurtarıcımız İsa Mesih'in sağladığı doğrulukta imanımızla eşdeğer iman ortağı sayılanlara. Daha ilk ayette değerli dinleyicilerimiz burada değer kelimesini görünce bunun Petrus'un sözü olduğunu anlıyoruz. Bu sözcüğü ilk mektubunda da birkaç kez kullanmıştır Petrus ve kutsal kitapta bu sözcüğü bu anlamda kullanan tek kişi Petrus'tur. Bu bir mektuptaki el yazısını tanımak gibi bir şeydir. Bir imza gibi bir şeydir. Burada değerli kelimesini gördüğümüzde Simon Petrus'un imzasını görmüş gibi oluyoruz. Bu mektubunun başında kendisine Simon Petrus diyor. İlk mektubunda kendisine sadece Petrus demişti. Doğduğunda kendisine verilen isim Simon'du ama kaya anlamına gelen Petrus kendisine Rabbimiz İsa Mesih tarafından verilen isimdir. Bu mektupta iki ismini de kullanıyor. Zayıf adam Simon ve güçlü adam Petrus, kararsız adam ve kaya adam Petrus bunların ikisi de olmuştu. Ama bu mektupta bir şeyden emin olabiliriz. Petrus birazdan Mesih için çarmıha gerilecek olan kaya adamdır. İsa Mesih'in uşağı ya da kulu ve elçisi ben Simon Petrus diyor. Buradaki kul, uşak kelimesi aslında köle anlamına geliyor. Kendisini kilisede yüksek bir mevkiye çıkartmıyor. Kendisinden köle olarak söz ediyor. Ayrıca kendisine elçi diyor. Bu onun yetkisidir ama kendisini elçi olarak tanıtmıyor. Sadece elçilerden biri olarak tanıtıyor. O habercilerden sadece bir tanesiydi. Evet, Mesih İsa'nın kölesi ya da Mesih İsa'nın kulu diyor burada. Ne demektir acaba İsa'nın kölesi olmak? İsa Mesih öğrencilerine size köle demem dedi. Çünkü köle efendisinin ne yaptığını bilmez. Ama sizlere dostlarım dedim. Peki neden burada Petrus kendisini İsa Mesih'in kulu kölesi yapıyor? Değerli dostum, eğer bir kimse Mesih'in kendisi için neler yaptığını kavrarsa, eğer bir kimse bu Mesih benim günahlarım için köle olarak doğup ve çarmıha çakılıp kanını akıtmasını anlarsa, o zaman bilinçli olarak kendisini ona köle yapar. Köle demek hiçbir hakkı olmayan demektir. Köle demek sadece efendisini hoşnut eden bir yaşam yaşaması gerekir demektir. Ve haberciler hem Pavlos hem Petrus ne yapıyorlar? Kendilerini Mesih'in kulu kölesi yapıyorlar. Bu demek oluyor ki bizim bütün hedefimiz, bütün amacımız Rabbimize hizmet etmek, Rabbimizin isteklerini yapmak. Bu yüzden ben Efendimin arzularını, Efendimi hoşnut eden şeyleri yapmak istiyorum. Çünkü o benim için canını verdi. Çünkü o benim günahım oldu. Ben nasıl ona hizmet etmem? İsa Mesih'in uşağı ve kölesi. Bizimkiyle eşdeğer bir imana kavuşmuş olanlara selam diyor Petrus. Burada söylediği şey oldukça harikadır. İman kelimesini kullandığında sanıyorum adına müjde dediğimiz gerçekten bahsediyor. Buna kavuştunuz ve şimdi bununla ne yapıp yapmayacağınız sizin elinizde diyor. Benim aşırı Kalvinist olarak adlandırdığım görüşe sahip olanlar kurtulmadan önce seçilmiş olmanız gerektiğini ve iman etmeden önce Tanrı'nın size inanmak için iman vermesi gerektiğini söylerler. Ben de bu düşüncenin bir kısmını kabul ederim. Ama aynı zamanda bazı insanların kurtulmamalarının nedeninin bize Tanrı sözünde açıklandığı üstünde ısrar ediyorum. 2. Korintoslar 3. bölüm 15-16'ya dikkat edin. Ne var ki diyor, bugün bile Musa'nın yazıları okunduğunda yüreklerini bir peçe örtüyor. Oysa ne zaman biri Rab'be dönerse o peçe kaldırılır. Birisinin yüreği Tanrı'ya dönünce değerli dostum peçenin kalkacağını söylüyor. Dostum eğer bugün bir imanlı değilseniz bazı zihinsel tereddütleriniz olduğunu söylemeyin bana. İşin doğrusu içinizdeki günahın buna itiraz ettiğidir. Günahınız buna engel oluyor. Yürek Rab'be dönünce o zaman Rab peçeyi kaldırır. Siz hazır olduğunuzda Tanrı da hazırdır ve sizi kurtarır. Tanrı'nın isteği kimsenin mahvolmamasıdır. Evet, Tanrı hiçbir insanın mahvolmasını istemiyor. Bugün İsa'ya gelenlerin hepsi kurtulur. Ve çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun diyor Elçi Yuhanna. Yuhanna 3. bölüm 16. ayette. Sizden istediği tek şey inanmanızdır. Ona gelmeden önce kendinizi temizlemenizi bile istemiyor. Ama tabii ki ona gelmekte ciddiyseniz o sizi temizleyecektir. Bizimkiyle eşdeğer bir imana kavuşmuş olanlar bu imana nasıl kavuştular? Tanrımız ve kurtarıcımız İsa Mesih'in doğruluğu sayesinde. Yani İsa Mesih değerli dostum bizim günahlarımız için öldü. Ve böylece bizim günahlarımızı üzerine alıp, günahlarımızın cezasını üzerine alıp bizim yerimize öldü. Ve böylece yer değiştik İsa Mesih ile. Onun doğruluğu bize sayıldı. Tanrımız ve kurtarıcımız İsa Mesih'in doğruluğu sayesinde. Bu Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizde bize verilen doğruluktur. Gördüğünüz gibi sadece günahlarımızı silmekle kalmıyor, bize kendi doğruluğunu da katıyor. Bizler af çıktığı için sokaklara salınan caniler gibi değiliz. Tanrı'nın önünde durabilmemiz için bize bir konum verildi ve bu konum Mesih'te olmaktır dostum. Bizler sevgili oğulda kabul edildik.